Ayrım 6.
Saveliç, babacığım bağışla, dilim sürçtü de diye karşılık verdi. Senin çocuklar cani olmasına cani değil ya, eşyaları alıp götürdüler işte. Kızma, at bile dört ayaklı olmasına rağmen tökezler. Emret de okuyup bitiriversinler şunu. Pugaçev başyazmanına oku bitir dedi. Onbaşı devam etti. Biri basma, biri pamuklu taftadan iki yorgan 4 ruble, tilki kürkü geçirilmiş kırmızı bir ceket 40 ruble, bir de Yüce Efendimiz'e handa verilen tavşan kürk kocuk 15 ruble. Pugaçev gözleri şimşekler çakarak daha neler diye haykırdı. Zavallı lalamın hayatından kaygılandığımı itiraf ederim. Yeniden bir şeyler açıklamaya kalkıştıysa da Pugaçev sözünü kesti. Kağıdı başyazmanın elinden çekip aldı. Saveliç'in yüzüne fırlatarak bu gibi saçmalıklarla beni oyalamaya nasıl cüret edersin dedi. Sersem moruk. Soyulmuşlar vah vah vah. Seni ve efendinin ötekilerin yanı başında sallandırmadığımız için bana ve adamlarıma ömrüm boyunca dua etmelisin bunak. Tavşan kürkü gocuk ha? Ben şimdi tavşan kürkü bir gocuk veririm sana. İster misin şuracıkta canlı canlı derini yüzdürüp bir gocuk yaptırayım ondan? Saveliç, boynum kıldan incedir diye karşılık verdi. Fakat ben emir kuluyum. Efendimin mallarından ben sorumluyum. Pugaçev çok iyi bir günündeydi anlaşılan. Başkaca bir şey söylemeden döndü, atını sürüp uzaklaştı. Şivarbrim ve Kazak ileri gelenleri arkasından gittiler. Çete düzen içinde kaleden ayrıldı. Ahali Pugaçev'i uğurlamaya atıldı. Alanda Saveliç ile ikimiz kaldık. Lalam listesini elinde tutuyor, acı acı bakıyordu ona. Pugaçev'le aramın iyi olduğunu görünce bundan bir yarar sağlamayı düşünmüş fakat amacına ulaşamamıştı. Bu yersiz gayret geçtiğinden ötürü azarlamaya başladım onu. Fakat gülmekten de kendimi alamıyordum. Saveliç, gül efendim gül dedi. Yenilerini alacağımız zaman bakalım yine gülecek misin? Maria Ivanovna ile görüşmek için hemen papazın evine gittim. Papazın karısı üzücü bir haberle karşıladı beni. Geceleyin Maria Ivanovna'nın ateşi yükselmiş. Şimdi baygın yatıyor, durmadan sayıklıyormuş. Birlikte yattığı odaya gittik. Sessizce yatağa yaklaştım. Maria Ivanovna'nın yüzü bir gün içinde öylesine değişmişti ki allak bullak oldum. Hasta tanımadı beni. Uzun süre başucunda durdum. Sanırım beni avutmak için bir şeyler söyleyen papaz Gerasim'i ve karısını dinlemiyordum bile. İçimde karanlık düşünceler kaynaşıyordu. Elinden tutacak kimsesi olmayan, kötü yürekli isyancılar arasında tek başına kalan zavallı yetim kızcağızın durumunu, kendi güçsüzlüğümü, çaresizliğimi düşündükçe tüylerim ürperiyordu. Hele Şivabrin, hele o büsbütün kurcalıyordu aklımı. Düzmece çardan aldığı egemenlikle nefret ettiği zavallı suçsuz kızın bulunduğu kalede yönetimi ele geçiren bu adamdan her şey beklenebilirdi. Ne yapmalıydım? Maria Ivanovna'ya nasıl yardım edebilirdim? Onu Şivabrin canisinin elinden nasıl kurtarabilirdim? Tek bir yol vardı. Hemen o dakikadan tezi yok, Orenburg'a doğru yola çıkmak. Belogorsk Kalesi'nin bir an önce kurtarılması için elden gelen her şeyi yapmak. Papazla ve Akulina Pamfilovna ile vedalaştım. Artık karım saydığım genç kızı onlara emanet ettim. Sonra hastanın el ceizini tuttum, gözyaşlarımla ıslatarak öptüm. Papazın karısı elveda dedi. Elveda Pyotr Andreevich. İnşallah daha iyi günlerde de görüşürüz. Unutmayın bizi, sık sık yazın. Zavallı Maria Ivanovna sizde olmayınca ne kadar yalnız, ne kadar korumasız kalacak. Alana çıkıp bir dakika kadar durdum. Dar ağacına bir göz attım, eğilip selamladım. Sonra kaleden çıktım. Yanımdan ayrılmayan Saveliç ile birlikte Orenburg yolunda yürümeye başladık. Kendimi düşüncelere dalmış giderken ansızın bir ses geldi arkamdan. Nal sesleriydi, bir kazaktı bu. Yedeğinde bir başkırt atını dizginlerinde tutmuş, tozu dumana katarak geliyor, bir yandan da uzaktan işaretler yapıyordu bana. Durup bakınca bunun bizim çavuş olduğunu gördüm. Yanıma kadar geldi, attan indi, öteki hayvanın dizginini bana uzatarak, efendimiz dedi, babanız size bir at ve kendi sırtındaki kürkü bağışlıyor. Koyun posundan bir kürk bağlıydı yere. Bir de çavuş kemküm etmeye başlamıştı, size 50 kapik bağışlıyor ama onu yolda düşürmüşüm, bağışlayın beni. Saveliç ona yan yan bakıp, yolda düşürdün ha? Diyor homurdandı. Ya koynundaki şıngırdayan nedir utanmaz herif? Çavuş hiç bozuntuya vermeden koynumda ne şıngırdıyormuş diye karşılık verdi. İlahi ihtiyar, şıngırdayan atın gemi para değil. Ben anlaşıldı diyerek tartışmayı kestim. Seni gönderene teşekkürlerimi ilet. Düşürdüğün parayı da dönerken bulmaya bak, vodka içersin. Adam atının başını çevirerek çok teşekkür ederim efendimiz diye karşılık verdi. Ömrüm boyunca duacınız olacağım. Bu sözleri söyler söylemez bir eliyle koynunu tutarak atını 4 nala kaldırdı, tozu dumana katıp gitti. Gocuğu giydiğim Saveliç'i terkime yerleştirerek ata bindim. İhtiyar, görüyorsun ya efendim dedi. Dolandırıcıya verdiğim dilekçe boşa gitmedi. Hırsız herif utandı demek. Gerçi ne lagar başkırt beygiri ne de koyun postundan gocuk dolandırıcıların bizden aşırdıklarının ve o senin o bağışladığının yarısı etmez ya. Neyse yine de işe yararlar. Sonra domuzdan bir kıl koparsan da kârdır. Otağını çadırlara ve dağlara kurarak yükseklerden bir kartal gibi süzdü kenti. Ve hendekler kazdırarak ordugah gerisine gece kente salacağı yıldırımlarını gizledi. Heraskov. Orenburg'a yaklaşırken kafaları kazınmış bir parangalı mahkumun kalabalığını gördük. Celladın kırbacı yüzlerinin biçimini değiştirmişti. Kışla askerlerinin denetiminde savunma mevzileri yapımında çalışıyorlardı. Kimileri kürekle toprağı belliyor, kimileri hendeklerden çıkardıkları süprüntüleri el arabalarıyla taşıyorlardı. Toprak tabiyada duvarcılar kentin surlarını kerpiçle onarıyorlardı. Nöbetçiler bizi kapıda durdurup kimlik belgelerimizi istediler. Çavuş Belagors Kalesi'nden geldiğimi öğrenir öğrenmez dosdoğru generale çıkardı beni. General bahçedeydi. Sonbaharın serin soluğuyla çıplaklaşan elma ağaçlarını gözden geçiriyor. Bahçıvanın yardımıyla özene bezene çaput sarıyordu onlara. Derin bir sükunet, sağlık ve esenlik okunuyordu yüzünde. Gelişim sevindirdi onu. Hemen tanığı olduğum korkunç olayları anlatmamı istedi. Her şeyi bir bir anlattım. İhtiyar beni ilgiyle dinliyor. Bu arada kuru dalları budamaklarında geri kalmıyordu. Acıklı hikayem sona erdiğinde zavallı Mironov dedi. Çok yazık. İyi bir subaydı. Bayan Mironov da çok iyi bir kadındı. Hele mantar salamurası yapmaktaki ustalığına diyecek yoktu doğrusu. Ya Maşa, yüzbaşının kızı, o ne oldu? Maşa'nın kalede papazın karısının yanında olduğunu söyledim general. Vay vay vay, işte bu çok kötü dedi. Haydutların sağ solu belli olmaz, zavallı kız ne yapar orada? Belagors kalesinin uzak olmadığını, zavallı Belagorskluların kurtarılması için ekselanslarının ordu göndermekte gecikmeyeceklerini umduğumu söyleyerek karşılık verdim. General kuşkuyla salladı başını. Bakalım hele dedi, konuşacağız bunu. Bana bir fincan çay içmeye gelmenizi rica ederim. Savaş kurulu toplanacak bugün. Pugaçev'in yaptığı dengesizlikler ve ordusunun durumu üzerine bize güvenilir bilgiler verebilirsiniz. Haydi o zamana kadar gidip dinlenin şimdi. Kalacağım evi Savaliç düzene koymuştu bile. Oraya gidip belirli zamanın gelmesini beklemeye koyuldum. Toplantı saatini iple çekiyordum. Alın yazımın üzerinde büyük etkisi olabilecek bir toplantıydı bu. Belirtilen saatte komutanın odasında boy göstermekte gecikmediğimi okuyucu kolayca anlamıştır. Orada kent memurlarından biriyle karşılaştım. Aklımda yanlış kalmadıysa gümrük müdürüydü bu. Şişman, pembe yanaklı bir ihtiyardı. Sırmalı kadifeden bir kaftan vardı üzerinde. Bana Ivan Kuzmiç'in başına gelenleri anlattırdı. Onunla vaftiz akrabalığı varmış. Sözlerimi sık sık tamamlayıcı sorularla, öğretici uyarılarla kesiyordu. Bunlar onun savaş sanatının anlamasa bile zeki ve doğuştan akıllı bir kimse olduğunu gösteriyordu en azından. Bu arada savaş kurulunun öteki üyeleri de yerlerini aldılar. Aralarında generalden başka ordudan olan yoktu. Herkes yerleştikten ve kendilerine birer fincan çay sunulduktan sonra sorunu olabildiğince açık ve ayrıntılı bir biçimde ortaya koyan general şöyle bağladı sözlerini. Şimdi baylar, isyancılara karşı takınacağınız tavır konusunda karar almamız gerekiyor. Saldırı mı, savunma mı? Her iki yönteminde kendilerine göre yararlı ve zararlı yanları vardır. Düşmanın en kısa zamanda yok edilmesi için saldırı harekatına daha çok umut bağlanabilir. Buna karşılık savunma harekatı çok daha tehlikesiz ve güvenlidir. Şimdi yasa gereğince yani en küçük rütbeden başlayarak oyları toplayacağız. Bana döndü. Bayan Seymen, lütfen düşüncenizi belirtin. Kalktım, kısa ve özlü sözlerle Pugaçev çetesinin niteliğini belirterek düzmecinin düzenli bir askeri birlik karşısında tutunamayacağını kesinlikle belirttim. Sözlerim belli ki hiç hoşuna gitmemişti memurların. Bir delikanlı toyluğu, gözü karalığı görüyorlardı onu. Homurtular yükseldi. Birinin süt kuzusu diye mırıldandığını kulaklarımla işittim. General bana döndü, gülümseyerek Bayan Seymen dedi. Savaş kurallarında ilk oylar genellikle savunma harekatından yana verilir. Bir yasadır bu. Şimdi oyları toplamaya devam edelim. Müdür Bey, sizin düşünceniz nedir? Sırmalı kadifeden kaftan giymiş ihtiyar içine adam akıllı rom karıştırdığı üçüncü çay fincanını bir solukta yuvarladı ve generale bence efendimiz ne saldırı ne de savunma harekatına girişmenin gereği yok diye karşılık verdi. Şaşıran general nasıl olur müdür bey diye karşı çıktı. Ya savunma harekatını benimseyeceksiniz ya saldırı. Üçüncü bir taktik hareket yoktur. Efendimiz satın alma harekatına girişiniz. Son derece akıllıca bir düşünce. Satın alma harekatını da taktik harekat sayacak, övdüğünüzden yararlanacağız. Serserinin başına örtülü ödenekten 70 hatta 100 ruble koyabiliriz. Ve o zaman gümrük müdürü atıldı. Bu serseriler başbuğlarını parangaya vurup getirmezlerse gümrük müdürü değil kırgız dovarı olayım. General, bunu sonra daha ayrıntılı olarak görüşürüz dedi. Fakat ne olursa olsun savaşa hazırlanmamız gerekiyor. Baylar, oylarınızı yasa gereğince belirtmenizi bekliyorum. Kimse benden yana çıkmadı. Bütün memurlar ordunun güçsüzlüğünden, başarının güvenilmezliğinden, saldırıya geçmenin bağışlanamaz bir serüvencilik olacağından ve buna benzer şeylerden söz ettiler. Herkes açık savaş alanında silahın şansını denemektense topların ve surların gerisinde güvenlik içinde kalmanın daha akıllıca bir iş olacağı kanısındaydı. Neden sonra bütün görüşleri dinleyen general piposunun külünü temizledi ve şu söylevi çekti. Baylar, bana gelince ben tümüyle Bayan Seymen'in görüşünden yana olduğumu bildirmek zorundayım. Çünkü bu görüş, saldırı harekatının hemen hemen her zaman savunma harekatına üstün olduğunu gösteren taktik belgelere dayanmaktadır. Burada durdu, piposunu yeniden doldurmaya başladı. Gururum okşanmıştı. Aralarında hoşnutsuzluk ve tedirginlikle fısıldaşan memurlara şöyle tepeden bir bakış fırlattım. Piposundan derin bir nefes alan general ağzından, burnundan koyu bir duman yığını salıverirken, fakat beyler diye sürdürdü sözlerini. Konuyu önce Çariçe'nin bana emanet ettiği bölgenin güvenliğiyle ilgili olunca böyle büyük bir sorumluluğu üstlenmeyi göze alamam. Yani kendin içinde kuşatmayı beklemenin, düşmanın saldırısını topçu ateşiyle ve imkanlar el verdiğince de bir çıkış hareketiyle püskürtmenin daha akıllıca, daha güvenilir bir davranış olduğunda birleşen o çoğunluğuna katılıyorum. Tepeden bakma sırası memurlardaydı. Toplantı sona erdi. Kendi görüşüne aykırı olarak bilgisiz ve deneysiz adamların görüşlerini izleyen bu saygıdeğer askerin güçsüzlüğü karşısında üzüntü duymamak ise elde değildi. Söz konusu toplantıdan birkaç gün sonra Pugaçev'in verdiği sözü tutarak Orenburg üzerine yürüdüğünü öğrendik. Kale burçlarından isyancıların ordusuna baktım. Belogorsk saldırısından bu yana sayıları 10 kat daha artmış gibi geldi bana. Aralarında Pugaçev'in egemenliği altına giren kalelerin küçük topçu birlikleri de vardı şimdi. Sonra kurulun aldığı kararı hatırlayarak Orenburg surları gerisinde daha uzun süre kalacağımı gördüm ve üzüntüden ağlamaklı oldum. Orenburg kuşatmasını anlatacak değilim. Aile notlarına değil tarihe mal olmuş bir olaydır bu. Fakat kısaca söylemem gerekirse yöneticilerin kısır görüşlülüğü yüzünden ahali için öldürücü bir şey olmuştu bu kuşatma. Açlığa ve her türlü yıkıma katlanmak zorundaydılar. Orenburglular dayanılmaz günler geçirdiler. Herkes büyük bir umutsuzluk içinde alın yazılarının nereye varacağını bekliyordu. Pahalılık tek sözcükle korkunçtu. Evlerin avlusuna düşen top gülleleri kimseye şaşırtmıyordu. Hatta Pugaçev'in saldırıları bile umursanmaz olmuştu artık. Ben can sıkıntısından patlıyordum. Zaman geçiyor, bütün yollar kesildiği için Belogorsk Kalesi'nden mektup gelmiyordu. Ayrılık gitgide dayanılmaz olmuştu. Maria Ivanovna gözümde tütüyor, alın yazısının belirsizliğini düşündükçe içim acıyla burkuluyordu. Gönlümü küçük çarpışmalarla avutabiliyordum bir parça. Pugaçev'in sayesinde iyi bir ata sahip olmuştum. Zaten az olan yiyeceğimi onunla paylaşıyor. Her gün sırtına binip kent dışına çıkarak Pugaçev süvarileriyle yapılan çarpışmalara katılıyordum. Bu çarpışmalarda üstünlük hep karşı yanda kalıyordu. Çünkü canilerin elinde top vardı. İyi hayvanlara sahiptiler. Üstelik siz zurna sarhoş saldırıyorlardı. Kentin güçlü süvari birliği onları alt edecek durumda değildi. Kimi zaman açlıktan bitkin düşmüş piyade birliklerimizin de savaş alanına çıktığı oluyordu. Fakat kalın kar tabakası dağınık düşman süvarilerini gözden gizliyordu. Toplarımız toprak tabiyanın üstünde boşu boşuna gümbürlüyor. Savaş alanına çıkınca da çakılıp kalıyor. Atların bitkinliği yüzünden ilerleyemiyorlardı. Taktik hareketimiz uygulamada bu durumdaydı. Orenburg memurlarının sağduyu ve akıllılık dedikleri şey bu sonucu vermişti işte. Bir gün adam akıllı kalabalık bir düşman birliğini nasıl olduysa dağıtıp kovalamaya başladığımızda arkadaşlarından geri kalan bir kazağa yetiştim. Tam Türk yapısı palamı sallamak üzereyken adam kalpağını çıkartarak "Selam Pyotr Andreyiç, nasılsınız? İyisinizdir inşallah" diye bağırmaz mı? Baktım bizim çavuş. İçim anlatılmaz bir sevinçle doldu. "Selam Maksimiç" dedim. "Belogorsk'tan çıkalı çok oldu mu?" "Yeni geldim Aziz Pyotr Andreyiç. Daha dün döndüm. Size de bir mektubum var." Heyecandan soluğum kesilmişti. "Hani nerede?" diye bağırdım. Maksimiç elini koynuna sokarak "Burada işte" diye karşılık verdi. Onu ne yapıp edipse ulaştıracağım konusunda Palaşa'ya söz vermiştim. Bunu söyleyip katlanmış bir kağıt parçası uzattı. Bana ve tozu dumana katarak uzaklaştı. Kağıdı açtım. Bir solukta aşağıdaki satırları okudum. "Tanrı birdenbire babamdan, annemden yoksun kıldı beni. Şu dünyada ne bir akrabam ne de bir koruyucum var. Her zaman iyiliğimi istediğinizi ve herkese yardım hazır olduğunuzu bildiğimden size başvuruyor. Bu mektubun elinize ulaşması için Tanrı'ya yalvarıyorum. Maksimiç onu size ulaştırmak için söz verdi. Yine Maksimiç'in Palaşa'ya anlattığına göre sık sık kaleden çıkıp çarpışmalara katıldığınızı görüyormuş uzaktan. Kendinizi hiç sakınmıyor, sizin için gözyaşları akıtarak Tanrı'ya yakaranları düşünmüyormuşsunuz. Uzun süre hasta yattım. İyi olduktan sonra burada babamın yerine komutanlığı ele alan Alexey Ivanoviç, Papaz Gerasim'in gözünü Pugaçev'le korkutarak beni zorla onun elinden aldı. Şimdi kendi evimizde tutuklu olarak yaşıyorum. Alexey Ivanoviç kendisiyle evlenmeye zorluyor beni. Canilere yeğeni olduğumu söyleyen Akulina Pamfilovna'nın yalanını çıkartmamakla hayatımı kurtardığını ileri sürüyor. Fakat Alexey Ivanoviç gibi bir adamın karısı olmaktansa ölürüm daha iyi. Bana çok merhametsiz davranıyor. Düşüncemi değiştirmez. Ona karı olmayı kabul etmezsem beni canilerin ordugahına yollayacağını söylüyor. Lizaveta Harlova'nın başına gelen sizin de başınıza gelir diyor. Düşünmek için bana biraz zaman vermesini rica ettim kendisinden. 3 gün daha beklemeye razı oldu. Eğer 3 gün sonra ona varmazsam gözümün yaşına bakmayacakmış. Azizim Pyotr Andreyiç, tüm umudum sizsiniz. Beni bu zavallı kızı kanatlarınızın altına alın. Bize yardım kuvveti gönderilmesi için generale, bütün komutanlara yalvarın. İmkanlar varsa kendiniz de gelin. Her zaman size bağlı zavallı yetim Maria Mironova. Mektubu okuyup bitirince çıldıracak gibi oldum. Zavallı atımı kıyasıya mahmuzlayarak kente yollandım. Kızcağızı kurtarabilmek için yol boyunca kafa patlatıyor fakat hiçbir çözüm yolu bulamıyordum. Kente 4 nala girip atımı dosdoğru komutanlığa sürdüm. Yıldırım gibi generalin odasına daldım. General lüle taşından piposunu tüttürerek bir aşağı bir yukarı dolaştım. yaklaşıyordu. Beni görüp durdu. Görünüşüm şaşırtmış olmalıydı onu. Bu soluksu olay gelişimin sebebini sordu kaygıyla. Efendimiz dedim. Şu anda öz babamışsınız gibi başvuruyorum. Size yalvarırım geri çevirmeyin dileğimi. Hayatımın bütün mutluluğu sizin vereceğiniz karara bağlı olacak. Şaşıran ihtiyar. Hayrola azizim dedi. Nedir söyle, ne yapabilirim senin için? Efendimiz bana bir bülük askerli 50 tane kazak verin. Gidip Belogorsk kalesini düşmandan temizleyeyim. Herhalde çıldırdığımı sanan general ki yanılmıyordu. Yüzüme dik dik baktı neden sonra. Nasıl olacak bu dedi. Belogorsk kalesini nasıl temizleyeceksin düşmandan? Ben coşkuyla söz veriyorum diye bağırdım. Başaracağım bunu. Yeter ki istediğimi yerine getirin. General başını sallayarak olmaz delikanlı dedi. Ara ara bu kadar açılınca düşman baş stratejik noktayla bağlantınızı kolayca keser ve üzerinizde kesin bir zafer kazanır. Kesilen bağlantı onun taktik hareket konusunda yeni bir söyleme başlamak üzere olduğunu görünce korktum. Sözünü kesmekte acele ettim. Yüzbaşı Miranov'un kızı mektup yazmış, yardım istiyor benden. Schwabrin kendisiyle evlenmeye zorluyormuş onu. Öyle mi? Şu koca dolandırıcı Schwabrin yok mu? Bir elime geçsin. 24 saat içinde yargılatıp kale korkuluğunda kurşuna dizdireceğim. Fakat şimdilik dişimizi sıkmaktan başka çare yok. Artık kendimi yitirmişçesine dişimizi sıkmak mı? Diye haykırdım. Fakat o bu arada Maria Ivanovna'yla evlenecek. General canım varsın evlensin diye düşüncesini belirtti. Ne çıkar bundan? Hatta şimdilik Schwabrin'in karısı olması daha iyi. Kendine bir koruyucu bulmuş olur işte ise. Onu kurşuna dizdikten sonra Tanrı büyüktür. Nasıl olsa yeni bir kısmı çıkar Maria Ivanovna'ya. Sevimli dulların şansı açıktır. Yani kızlardan daha kolay koca buluyorlar demek istiyorum. Umutsuzluktan boğulur gibi onu Schwabrin'e kaptırmaktansa öldürürüm daha iyi dedim. İhtiyar vay vay vay dedi. Şimdi anlıyorum. Demek Maria Ivanovna'ya tutkunsun. Oo, o zaman başka. Zavallı delikanlı. Ama yine de ne bir bölük asker ne de 50 kazak verebilirim sana. Çılgınca bir hareket olur bu. Böyle bir sorumluluğu üstlenemem. Başımı eğdim. Derin bir umutsuzluğa kapılmıştım. Ansızın şimşek gibi bir düşünce geçti aklımdan. Bunun ne olduğunu eski romancıların söylediği gibi okuyucu gelecek bölümde öğrenecek. Doğuştan yırtıcıdır, yırtıcı olmasına ya. Arslan karnını az önce doyurmuştu. Tatlı bir dille bana inme niye geldin diye sordu. Generalden ayrılıp çabucak odama döndüm. Savaliç her zamanki öğütleriyle karşıladı beni. Şu ayyaş haydutlarla çarpışmaktan ne zevk alıyorsun efendiciğim? Söyle bir kimseye yakışır mı bu? Günün birinde yok yere kendini ziyan edeceksin. Türklerle ya da İsviçrelilerle dövsen neyse ne. İnsan bu haydutların adını bile anlamaz. Bütün paramın ne kadar olduğunu sorarak sözünü kestim. Savaliç keyifli keyifli gülümsedi. Yeterince var efendiciğim. Dolandırıcılar aramadık yer komadılar ya, ben yine de gizleyebildim onları. Bunu söyleyip içi gümüş sikkeyle dolu uzun örme bir kese çıkar. Cebinden. Peki Savelic dedim. Onun yarısını bana ver şimdi. Yarısı sende kalsın. Ben Belogorsk Kalesi'ne gidiyorum. İyi yürekli lalam titreyen bir sesle. Azizim Piotr Andreyevich dedi. İnsaf et, haydutlar bütün geçitleri tutmuşken nasıl gidersin oraya? Kendini acımıyorsan anana babana acı. Nereye gidiyorsun? Niçin gidiyorsun? Azıcık bekleyiver. Ordu gelsin dolandırıcıları yakalasın. Ondan sonra canının çektiği yere git. Kararım kesindi ihtiyara. Laf ebeliğinin zamanı değil diye karşılık verdim. Gitmek zorundayım, bu böyle. Korkma Savelic. Tanrı büyüktür, belki yine görüşürüz. Bana bak, cimrilik etme sakın, kendini sıkma. Canın ne istiyorsa 3 kat pahalı da olsa al. Bu paraları sana veriyorum. Eğer 3 gün içinde dönmeyecek olursam... Savelic, bu da ne demek efendim diye sözümü kesti. Seni yalnız bırakacağımı mı sandın? İşte ölürüm de bunu yaptıramazsın bana. Madem gitmeye karar verdin, yayan yapıldak da olsa peşine düşer seni yalnız bırakmam. Bu taş duvarların gerisine sensiz oturacağım ha? Çok şükür aklımı kaçırmadım daha. Sen bilirsin efendim ama ben senden ayrılmam. Savaliç ile tartışmanın boşuna olduğunu bildiğimden hazırlığı yapmasına izin verdim. Yarım saat sonra ben safkan atımın sırtındaydım. Savaliç ile Lagar topal bir beygire binmişti. Kent sakinlerinden biri hayvanı besleyecek yiyecek bulamadığı için 5 para almadan Savaliç'e vermişti onu. Kent kapısına geldik. Nöbetçiler bıraktılar bizi. Orenburg'a çıktık. Hava kararmaya başlamıştı. Yolun Pugaçev'in barınağı olan Berda köyü yakınlarından geçiyordu. Ana yol karla örtülüydü. Fakat bozkır baştan baş her gün yenilenen nal izleriyle kaplanmıştı. Sıkı bir tırısla ilerliyordu. Ardım sıra güçlükle gelebilen Savelic'i gidebilir. Daha yavaş efendim, Tanrı aşkına daha yavaş diye bağırıyordu. Bu kör olası beygir senin uzun bacaklı şeytana yetişemiyor. Piotr Andreyevich, aziz Piotr Andreyevich, kendini yiyip bitirme. Yüce Tanrım, efendimin çocuğu mahvoluyor. Az sonra Berda'nın ışıkları görünmeye başladı. Köyün doğa siperlerini hendeklere yaklaşıyorduk. Savelic sızıltıyı kesmiyor ama ardım sıra gelmekten de geri kalmıyordu. Köyü kazasız belasız geçmeyi umarken birdenbire karanlığın içinden eli sopalı 5 köylü gördüm. Pugaçev barınağının öncü karakoluna çıkmış. Adamlar seslendiler. Parolayı bilmediğim için yanlarından sessizce geçmek istedim. Fakat çevremi kuşatıverdiler. İçlerinden biri atımı geminden yakaladı. Kılıcımı çektiğim gibi köylünün kafasına indirdim. Şapkası adamı ölümden kurtarmıştı. Fakat sendeledi, gemi bıraktı. Ötekiler korkup kaçıştılar. Onların bu şaşkınlığından yararlanarak atımı, mahmuzladığımı hayvan ot gibi fırladı. Gecenin gitgide koyulaşan karanlığı beni her tehlikeden koruyabilirdi. Fakat bir de baktım Saveli çarkamdan gelmiyor. İhtiyacık topal atıyla haydutların elinden kaçamamıştı demek. Ne yapabilirdim? Birkaç dakika bekleyip yakalandığını iyice aklım kesince atımın başına çevirdim. Gerisin geri onu kurtarmaya döndüm. Hendeklere yaklaşırken gürültüler, bağırtılar ve benim Saveli'nin sesini duydum uzaktan. Atımı hızla sürdüm. Birkaç dakika sonra az önce beni durduran nöbetçi köylüler arasındaydım yine. Adamlar Saveli'yi kıstırmışlar, atından indirip bağlamaya hazırlanıyorlardı. Beni görünce pek sevindiler. Bağırarak üstüme atılıp bir anda alaşağı ettiler. İçlerinden başkan olduğu anlaşılan biri az sonra çara götüreceğini söyledi bize. Sizi şimdi mi alsanız yoksa efendimizin buyruğuyla sabahı mı bekleriz bilmem diye ekledi. Daha fazla direnmedim. Saval işte bana uydu. Devriyeler tantanayla götürdüler bizi. Hendekleri aşıp köye girdik. Bütün kulübelerde ışık vardı. Gürültüler, bağırışlar geliyordu her yerden. Sokakta bir sürü insana rastladık ya karanlıkta kimsenin gözüne çarpmadık. Orenburglu bir subay olduğum anlaşılmadı. Bizi doğruca dört yol ağzının köşesinde bir kulübeye getirdiler. Kapıda birkaç şarap fıçısı ve iki top duruyordu. Köylülerden biri işte saraya geldik dedi. Şimdi gelişinizi bildireceğim. Kulübeye girdi. Saveliç'e bir göz attım. İhtiyacık usul usul bir dua mırıldanıyordu. İstavroz çıkartıyordu. Adam akıllı bekledik. Köylü neden sonra dönerek gir dedi bana. Efendimiz subayın içeri alınmasını buyurdu. Kulübeye ya da köylülerin deyişiyle saraya girdim. İki yağ kandiliyle aydınlatılmış duvarları yaldızlı kağıtla kaplı bir odaydı bu. Fakat peykeleri, makası, ipe asılı leğeni, köşedeki fırın çatalı ve üstüne toprak çanaklar dizilmiş önlüğüyle herhangi bir köy adasından hiç farkı yoktu. Pugaçev sırtında kırmızı bir kaftan, ellerini gösterişli bir tavırla böğrüne dayamış, kutsal tasvirlerin altında oturuyordu. Yapmacık bir uysallık içinde ileri gelen arkadaşlarından birkaçı oturuyordu çevresinde. Orenburg'dan bir subay gelmesinin onları adam akıllı meraklandırdığı gösterişli bir karşılama töreni hazırlandıkları belliydi. Pugaçev görür görmez tanıdı beni. Yapmacık görkemi kayboluverdi.